Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 19 Zulhiceh 1402, Hicri Kameri 18 Şevval 1444 ve miladi 9 Mayıs 2023 Salı. Muhterem dinleyiciler, az sonra sizler için sunacağımız akşam haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda Almanya Münster Üniversitesi Danışman Konsey Üyesi Sayın Burhan Edin Dağ ile yapılan röportajın ikinci bölümü, İran basında seçmeler, Türkiye'de seçim adaylarının propaganda çalışmaları, Şeyh Koleyni anma ve İran'ın dua harikaları ve kalıcı ötürü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakri, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesine ilişkin açıklamada bulundu. İran, Türkiye, Rusya ve Suriye Dörtlü Zirvesi yakında düzenleniyor. İran ile Türkiye ortak serbest ticaret bölgesi kurulacak. İran, Siyonist İsrail'in Gazze saldırısını kınarken İslami Cihat direniş işgalcilere karşılık vermekten asla çekinmeyecek dedi. Türkiye'de seçim rekabetleri bütün hızıyla devam ediyor. Ve Rusya tahıl anlaşması görüşmelerinin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşeceğini duyurdu. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakri, Amerika'nın 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekilmesini uluslararası hukuka darbe olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakri, Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin 5. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Bakri'nin paylaşımında 5 yıl önce Amerika, COIP'ten çekilerek uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğüne ölümcül bir darbe vurdu. O günden beri Amerika bu gayrimeşru eylemi telafi edemediği ifadesi kullanıldı. İran'ın nükleer alandaki meşru tedbirlerinin devam ettiğini belirten Bakri, anlaşmanın yeniden uygulanması için yaptırımların kalıcı ve etkili bir şekilde kaldırılması lazım. Bu, anlaşmayı ihlal eden tarafın müzakereleri sonuçlandırmak için kararlı bir siyasi irade göstermesi halinde mümkün olacaktır, dedi. İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki kapsamlı ortak eylem planı, COIP olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın ilki 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi İngiltere, Amerika, Çin, Fransa, Rusya ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesine tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konuldu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri döndü.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Suriyeli mevkidaşların katılımıyla 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Rusya'ya gidecek. Toplantıda Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanmıştır. Çavuşoğlu, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki programında da yarınki görüşmeye dair değerlendirmelerde bulunarak şöyle dedi. Amacımız Suriye'de kalıcı bir istikrar, barış, Suriye'yi bölmek isteyen, oradan da bize tehdit oluşturan YPG-PKK terör örgütüyle mücadele işbirliği ve Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'de geldikleri evlerine gönüllü bir şekilde ve tabii güvenli bir şekilde dönmesinin sağlanması inşallah yarınki toplantımızda hayırlara vesile olur.
Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret Odaları Birliği Başkanı Abdullah Muhammed el-Mezrui, İran ile işbirliği için çeşitli potansiyele sahip olduklarını işareti, amaçların İran'ın birinci ticari ortağına dönüşmek olduğunu belirtti. Bir heyet başkanlığında İran'a gelen Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi, Özel Sektör Meclisi Başkanı Gulam Hüseyin Şafii ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin özel sektörleri arasında ticari ilişkilerin gelişmesi için uygun zeminlerin bulunduğunu ifade etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'ın ikinci ticari ortağı olduğunu ifade eden Mazrui, bunun olumlu bir durum olduğunu ancak İran ile ticari ilişkileri daha da geliştirmek ve İran'ın birinci ticari ortağı haline gelmeye çalıştıklarını vurguladı. Görüşmede İran yetkili Şafii, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'ın en önemli komşularından sayıldığını işaretti. Bu ülkenin Çin'den sonra dünyada İran'ın ikinci ticari ortağı olduğunu, ikili ticaret hacminin yaklaşık 24 milyar dolara çıktığı kaydedildi.
İran Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri Hüccetullah Abdülmeliki, İran ile Türkiye arasında ortak serbest ticaret bölgesi kurulacağını açıkladı. Tahran'daki İran İhracat Fuarı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hüccetullah Abdülmeliki, ortak serbest ticaret bölgesi kurulması için 18 ülke ile görüşme yapıldığını söyledi. Abdülmeliki bu konuda Türkiye ile de görüşmelerde bulunduklarını ve son birkaç ay Türk yetkililerle genellikle çevrim içi müzakereler yapıldığını belirtti. İran Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri Hüccetullah Abdülmeliki, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada ortak serbest ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin mütabakat metni hazırlandığını ve söz konusu mütabakatın 1-2 ay içinde imzalandığını kaydetti. Abdülmeliki geçen aylarda Türkiye ile parlamento düzeyinde olumlu yönde görüşmeler gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda Türkiye'deki iki serbest ticaret bölgesini ziyaret ettiklerini aktardı.
İran-Özbekistan Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yakında İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. İran-Özbekistan Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Golam Riza Nuri Kızılca, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Haziran ayında İran'ı ziyaret edeceğini belirterek, İran ve Özbekistan arasındaki işbirliği seviyesi artmaktadır. İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nün resmi üyesi olması üye ülkelerle işbirliğini kesinlikle artıracaktır, dedi. Özbekistan Yasama Meclis Başkanı Nurdinjan İsmailov'un İran ziyaretini değerlendiren Nuri Kızılca, Özbekistan Yasama Meclis Başkanı, İslami Şura Meclis Başkanı Galibov'un davetlisi olarak Tahran'a geldi, dedi. Nuri Kızılca İsmailov'un İran ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmenin yanı sıra İsfahan ve Rezevi Horasan'ı ziyaretlerine gezdiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani, Siyonist rejimin Gazze'ye yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani, 13 kişinin şehit olmasına ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açan Siyonist rejimin Gazze'ye yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı. Kanani, Siyonist rejimin Nekbe günü arifesinde gerçekleştirdiği saldırıyı, bu rejimin çaresizliği ve zayıflığının bir işareti olarak değerlendirdi. Sözcü Kanani, Siyonistlerin Filistin halkına karşı son aylarda yoğunlaşan insanlık dışı eylemleri karşısında sorumlu uluslararası kuruluşların ve Batı ülkelerin sessizliği, Siyonist apartheid rejiminin küstahça eylemlerinin devam etmesinin en önemli faktörüdür dedi. Siyonist işgal rejimine ait savaş uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli şehit oldu, en az 20 kişi yaralandı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Siyonist rejim dün gece 40 adet savaş uçağıyla Gazze'yi yoğun şekilde bombaladı. Saldırı sonucu İslami Cihat komutanları ve aileleri hedef alındı. İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye bu saldırıyı şiddetle kınadı. Filistin kaynaklarının bildirdiğine göre Siyonist rejimin dün gece Gazze'ye çok sayıda savaş uçağıyla düzenlediği hava saldırısı sonucu İslami Cihat komutanları ve çocukları dahil 13 Filistinli şehit oldu, en az 20 Filistinli de yaralandı. İşgal rejimi saldırıyı İç Güvenlik Teşkilatı Şabak'ın işbirliğiyle gerçekleştirdiğini bildirdi. Saldırı sonucu İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Halil el-Bahtini, Cihat Gana, Tarık İzzettin olmak üzere üçünün şehit olduğu bildirildi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırısını şiddetle kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani, 13 kişinin şehit olmasına ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açan Siyonist rejimin Gazze'ye düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Kanani, Siyonist rejimin Nekbe günü arifesinde gerçekleştirdiği saldırıyı bu rejimin çaresizliği ve zayıflığının bir işareti olarak değerlendirdi. Sözcü Kanani, Siyonistlerin Filistin ulusuna karşı son aylarda yoğunlaşan insanlık dışı eylemleri karşısında sorumlu uluslararası kuruluşların ve Batı ülkelerinin sessizliği, Siyonist apartheid rejiminin küstahça eylemlerinin devam etmesinin en önemli faktörüdür dedi. Türkiye, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları lanetleyerek hayatını kaybeden Filistinlere başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı saldırıya bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. İsrail güçlerince bugün Gazze'ye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetliyoruz. Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu saldırıların daha fazla can kaybı yaşanmadan ve bölgede yeni bir çatışma sarmalına sebebiyet vermeden derhal sonlandırılmasını bekliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Filistin devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İslami Cihat Hareketi, direnişin işgalcilere karşılık vermekten asla çekinmeyeceğini bir bildiri yayınlayarak duyurdu. Filistin İslami Cihat Hareketi yaptığı açıklamada, direnişin işgalcilerin suçlarına karşılık vermekten asla çekinmeyeceğini duyurdu. İslami Cihat açıklamasının devamında, İsrail rejiminin barbarca işlediği suça Filistinlilerin yanıtı asla gecikmeyecek, Kudüs ve direniş asla başarısız olmayacaktır ve biz sınırları aşan, ateşkesi ihlal eden bu terör suçundan İsrail'i sorumlu tutuyoruz dedi. İslami Cihat Hareketi, düşman bu iğrenç suçla asla hedeflerine ulaşamaz, direniş tamamen birleşmiştir ve mevzileri sabittir vurgusu yapıldı. Bu bağlamda İslami Cihat Hareketi'nin sözcüsü, Siyonist rejimin bu sabah İslami Cihat Hareketi'nin 3 komutanına suikast düzenlemeye yönelik vahşi saldırılarına yanıt olarak da şu açıklamayı yaptı. Siyonist düşman sadece kaba kuvvet dilinden anlar ve bu suçun sonuçlarından düşman sorumludur. Filistin medyası, İsrail rejiminin bu salı günü erken saatlerde Filistin İslam Cihadı'nın askeri kolu, Saraya el-Kudüs'ün üst düzey komutanlarına ait evlere hedef alındı, Refah ve Gazze şehirlerine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı son raporunda Siyonistlerin Gazze şeridindeki saldırısında ölü sayısını 13 şehit ve 20'den fazla yaralı olarak açıkladı.
Nablus'taki Aslanlar Yuvası grubu bugün yaptığı basın açıklamasında sabah saatlerinde Nablus'ta meydana gelen gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Grup, eski Nablus civarında işgal güçleri bulunduğunun tespit edildiğini ve yüksek tesirli patlayıcı patlatıldığını, bu patlayıcının işgal güçlerinde ciddi hasara neden olduğunu, 3 araçlarının tahrip edildiğinin belirlendiğini, ardından Aslanlar Yuvası esirlerinin, Aslanlar Yuvası erlerinin işgal güçleri etrafında 3 yönden ateş çemberi oluşturduklarını, bunun üzerine işgal güçlerinin tek bir yolu kullanarak bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Açıklamada mücahitlerin işgal güçleri etrafında ateş çemberi oluşturmaların ardından üzerlerine yağmur gibi mermi yağdırdıkları ve bu yüzden onların askerlerinden birçok kişinin yaralanmış olması ihtimalinin bulunduğu dile getirildi. İşgal rejimi askerlerinin bu şekilde tuzağa düşürülmesi durumunda verdiği kayıpları ve meydana gelen hasarı açıklamamaya özen gösteriyor. Aslanlar Yuvası açıklamasında işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırısında şehit edilenler için Yüce Allah'tan rahmet, yaralananlar için şifa dilerken Filistin direnişinin Siyonist işgal karşısında kararlı mücadelesinin devam edeceğini vurguladı.
MİT'in Irak'ın kuzeyinde yeni bir operasyon yaparak PKK'nın üst düzey isimlerinden bir diğerini etkisiz hale getirdiği ifade edildi. Türk medyasında yer alan habere göre MİT'in Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde özel güç havacılık birimi sorumlusu etkisiz hale getirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinde zafer kazanacaklarını belirtirken CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bizim taşla sopayla işimiz yok dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak şöyle konuştu. Karşımda coşkun gibi akan bir aydın görüyorum. Aydın isterse bu sandıkları bir başka patlatır. 14 Mayıs'tan zaferle çıkmamız gerekiyor. Çok çalışacağız. Oyunumuzu ya eser siyasetinden ya da yıkım siyasetinden yana kullanacağız. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Bolu'da düzenlenen mitinge katıldı. Ekrem İmamoğlu'nun mitingdeki taşlı saldırıya yönelik bir kez daha konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizim taşla sopayla işimiz yok, yiğit, namuslu insanlar bunu yapmaz," dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na 21 yıldır Erdoğan'ı yenemiyorsunuz, trollerinizle bana çatışıyorsunuz, utanmanız lazım, bence utanmalısınız, ben seçimi ikinci tura bıraktırıyorum, hatta yapıyorsunuz troller, ben olmazsam birinci turda Erdoğan seçimi kazanıyor diyerek gönderme yaptı. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçim çalışmaları çerçevesinde Denizli'de gündeme değerlendirdi. Gece kendisini karşılayan gençlere teşekkür eden İnce, Denizli'den aldığım gaz beni pazar gününe kadar götürür diyerek konuşmasına başladı. Türkiye'nin pazar günü önemli bir seçime gideceğini işaret eden ve tüm uyarılarına rağmen trollerin kendisini dinlemediğini savunan Muharrem İnce, gazeteci ve sanatçılar üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. Adaylığının aslında Kılıçdaroğlu'na yarar sağladığını ifade etti.
Hakkında 90'dan fazla dava bulunan eski Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde bir rüşvet davası duruşmasına katılmasının ardından paramiliter güç Rangers tarafından binadan çıkarılarak gözaltına alındı. Paramiliterlerin muhalefet liderini iti kaka araca bindirip götürmesinin videosu sosyal medyada viral oldu. Rusya'nın Ukrayna özel harekatının başladığı dönemde Moskova'yı ziyaret ederek ilişkileri geliştirmesinin akabinde meclis darbesiyle devrilen eski Pakistan Başbakanı İmran Han hakkında açılan onlarca davayla başa çıkmakta zorlanırken kendini gözaltında buldu. Ana muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi'nin 70 yaşındaki lideri 10 Nisan 2022'de meclisteki güven oylamasında Amerika yanlısı liderleri yolsuzlukla meşhur koalisyon tarafından hükümetten düşürülmesinden beri suikast girişimlerine de uğradığı zorlu bir siyasi mücadele içindedir.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Vershin'in Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını içeren tahıl anlaşmasının uzatılma olasılığı ile ilgili 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da üst düzey dörtlü bir görüşmenin gerçekleşeceğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershin'in tahıl anlaşmasına ilişkin olarak gazetecilere açıklamasında İstanbul'da yarın ve yarından sonraki gün üst düzey dörtlü görüşmeler planlanmış durumda dedi. İstanbul'da 22 Temmuz 2022'de imzalanan tahıl anlaşmasının süresi 19 Mayıs'ta doluyor. Anlaşma en başta 120 gün için imzalanmıştı ve daha sonra 120 gün için daha uzatıldı. Fakat Rusya anlaşmanın kendisiyle ilgili kısmının uygulanmıyor olması nedeniyle son olarak anlaşmanın sadece 60 gün için uzatılmasına onay verdi. Tahıl anlaşması sadece Ukrayna tahılının değil, Rus tahılının Rusya dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin kaldırılması içeriyor. Rusya'nın tarım ürünlerine ilişkin Batı tarafından alınmış doğrudan bir yatırım kararı olmasa da lojistik ve sigortalama ile ilgili yaptırımlar nedeniyle tarım ürünlerinden ihracatına da dolaylı olarak kısıtlama getirilmiş oluyor. Rusya uzun zamandan beri bu kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyor ve bu kısıtlamalar yüzünden tahıl anlaşmasının şartlarından birinin yerine getirilmediği uyarısını yapıyor.
Ve Amerika'nın Ukrayna için 1.2 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklamayı planladığı belirtildi. Ukrayna'daki çatışmanın başından bu yana Washington yönetimi Kiev'e askeri yardım sunmaya devam ediyor. Associated Press'in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Amerika, Kiev'in hava savunma alanındaki imkan ve kabiliyetlerini uzun vadeli güçlendirmek için 1.2 milyar dolar tutarında ek askeri yardım sunmaya hazırlanıyor. Washington'un yeni askeri yardım paketini bugün duyurmayı planladığını belirten kaynaklar, Kiev'e verilmesi planlanan Hawk uçak savar füze sistemleri ve insansız hava araçlarının üretimi için kaynak aktarılacağının altını çizdi. Top mermisi ve roket üretimi, uydu görüntülerine erişimin sağlanması için de kaynak tahsis edileceği bilgisini paylaşan kaynaklar, fonların Kiev'in gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için birkaç ay veya hatta yıl içinde verilebileceğini kaydetti. Kaynaklar silahların Amerika Savunma Bakanlığı'nın envanterinden temin edilmeyeceğini de ekledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem denizler. Akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz azami baskı karşısında 5 yıllık azami direniş başlığı altında. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın talimatıyla ülkesinin nükleer anlaşmadan çekildiği 8 Mayıs 2018 tarihi üzerinden 5 sene geçti. Trump defalarca nükleer anlaşmayı Amerika için en kötü anlaşma olarak niteleyerek anlaşmadan çekileceği tehdidinde bulunmuştu. Amerika yönetimi Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a karşı azami baskı politikası çerçevesinde en ağır ve en geniş illegal yaptırımları dayatmaya başladı ve halen arada bir yeni yaptırımlarda dayattığını ilan ediyor. Donald Trump azami baskı politikasıyla eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Mayıs 2018'de ileri sürdüğü 12 şarttan oluşan taleplerine karşı Tahran yönetimini teslim olmaya mecbur bırakacağını iddia ediyordu. Pompeo, Washington ve Tahran arasında yeni müzakerelerin başlaması için İran'dan 12 talebi kabul etmesini istemişti. Gerçi bu hareketi siyasi ve medya çevrelerince alay konusu oldu. Pompeo söz konusu listede İran'dan nükleer programını tamamen durdurmasını, füze programını durdurmasını veya kısıtlamasını ve bölgede siyasetlerine son vermesini istemişti. Aslında Pompeo'nun taleplerinin özeti İran'ın Amerika terör devleti karşısında tam teslimiyetten ibaretti. Buna karşın İran halkının dayatılan zalimane yaptırımlarına karşı emsalsiz direnişi Trump yönetimini iyice çaresiz bıraktı ve Amerika bu kez İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun adını terör örgütleri listesine almak, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasim Süleymani'ye suikast düzenlemek ve İranlı üst düzey yetkilerini yaptırım dayatmak gibi uygulamalara yöneldi. Ve arada bir de İranlı bazı bankaları, firmaları, özel ve tüzel kişileri türlü bahanelerle yaptırım listesine ekledi. Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti'ne tarih boyunca eşine rastlanmayan en ağır yaptırımları dayatarak Tahran yönetimini müzakere masasına oturtabileceğini ve böylece yeni bir anlaşmaya varabileceğini zannediyordu. Trump, İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerikasız Bercam nükleer anlaşmasını korumak istediğini belirterek Tahran yönetiminin sonunda Amerika ile yeni bir anlaşmaya varmak üzere müzakere masasına oturacağı kuruntusunu yaşadı.
Ancak ne var ki Amerika ile İran'ın son 40 küsur yılda karşı karşıya geldikleri durumda İran hiçbir zaman Amerika'nın yaptırımlarını dikkate almadığını gösteriyor. Aslında Amerika, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin askeri caydırıcı gücünü ve İran'a karşı her türlü askeri maceracılığı durumunda çok ağır bedel ödemek zorunda kalacağını çok iyi biliyor. Bu yüzden Amerika terör devleti İran'a yönelik Şam hedeflerine ulaşmak için askeri gücün yerine ekonomik gücünü kullanıyor ve İran'a en ağır yaptırımları uyguluyor. Amerika yönetiminin geçtiğimiz senelerde uyguladığı yaptırımlara bakıldığında bu yaptırımların sadece bankacılık, ticari ve iktisadi alanlarda da sınırlı kalmadığı anlaşılıyor. Amerika halihazırda İran İslam Cumhuriyeti siyasi, yargı, insan hakları, siber olan nükleer ve benzeri birçok alanın yanı sıra özel ve tüzel kişilere yaptırım uyguluyor ve arada bir yeni yaptırımlarını daha açıklıyor. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik en ağır yaptırımla uygulaması İran halkı için sorun ve sıkıntılara yol açmış olsa da İran'ın nükleer programının ilerlemesine sorun ve sıkıntılara da yol açmış olsa da İran'ın nükleer programının ilerlemesine engel olmadı. Tam tersine İran'ın askeri, savunma ve bölgesel konumu da daha da güçlendi. Böylece İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşmadan çekilen Amerika'nın azami baskısını azami direnişiyle yanıt verdi. Ayrıca Amerika'nın anlaşmadan çekilmesi İran'ın Rusya ve Çin'e münasebetlerinin gelişmesine de yol açtı. İran halkı Amerika'nın yaptırımları karşısında örnek gösterilecek direnişi Trump yönetiminin tamamen çaresizliğine yol açtı. Öyle ki Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken başta olmak üzere bazı Amerikan yetkilileri Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi, Amerika'nın dış politikasının son tarihinin en kötü kararlarından biri olarak gelinen aşamada ise İran defalarca Viyana görüşmelerinde batılı taraflar ve de Amerika'ya dolaylı olarak kendi ilkesel yaklaşımını da iletmiş ve uygulanan yaptırımların kaldırılmasına, ayrıca Washington'un nükleer anlaşmadan yeniden çekilmeyeceğine dair güvence vermesini istemişti. Aslında nükleer anlaşmanın bir kör düğümüne Washington sebebiyet vermiştir ve Amerika İran'ın çıkarlarına da dikkate almadığı sürece anlaşmadan yeniden uygulaması için bir vizyon görünmeyecektir. Burada önemli olan konu nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen Amerika'nın nükleer anlaşmanın ölümünü ilan etmek ve nükleer anlaşmasız bir dünyaya girmek istememesidir. Bunun için nükleer anlaşma görüşmelerinin sonucunun ne olacağı belli değildir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Umman'ın Batı Asya'daki güvenlik ve siyasi düzendeki yeriyle ilgili. Umman, Batı Asya bölgesinin güvenlik ve siyasi düzeninde önemli rol ifade eden ülkelerden biridir. 309 bin kilometre kare yüz ölçümü ve 5 milyonu aşkın nüfusu olan Umman, Suudi Arabistan'dan sonra Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri arasında yüz ölçümü olarak en büyük ikinci ülke sayılıyor. Umman son 50 senede sadece iki yöneticisi olmuştur. Sultan Kabus 1970'den 2020 yılına kadar ve Sultan Heysam bin Tarık 2020'den şimdiye kadar bu ülkede kraliyet koltuğunda oturmuştur. Umman Batı Asya'nın güvenlik ve siyasi düzeninde her daim bölgesel istikrar ve güvenlik isteyen bir ülke olarak tanınmıştır. Genellikle istikrarsız ve gergin olaylara sahne olan Batı Asya bölgesinde tansiyonu kontrol etmek için çaba göstermek Umman'ın dış politikasının en önemli yaklaşımı olmuştur. Bu hedefin gerçekleşmesi için Umman, bölge ülkeleri arasında arabuluculuk stratejisini kullanmış, ayrıca bölge ve bölge dışı ülkeleri arasında aynı şekilde çaba göstermiştir. Bu nedenle Umman, etkin bölgesel ve uluslararası güçlerle temas kurmak suretiyle Batı Asya ve Fars Körfezi bölgesine istikrar sağlamaya çalışmıştır. Aynı arabuluculuk diplomasi son 7 senede İran İslam Cumhuriyeti ve Arabistan'a yönelik kullanıldı. Umman, Arabistan ve İran ilişkileri kesildikten sonra bazı Arap ülkelerin aksine İran ile ilişkilerini kesmediği gibi Tahran ile Riyad'ın ilişkilerini yeniden düzeltmek ve gerilimi azaltmak için büyük çaba sarf etti.
İran ve Arabistan ilişkilerinin yeniden kurulması için anlaşmasının ardından Umman, Tahran-Riyad anlaşmasını sıcak karşılayan ilk ülkelerden biri olarak bu anlaşmayı tüm bölgenin istikrarı ve gelişmesi için önemli bir adım olarak niteledi. Umman, Mart 2015'te başlayan Yemen Savaşı'nın başından beri savaşa son vermek için çaba gösterdi ve defalarca Yemenli, Suudi ve Birleşmiş Milletler heyetlerine ev sahipliği yaptı. Umman her daim bu savaşta arabuluculuk roluyla San'a ve Riyad görüşme sürecinde Yemen Savaşı'nda ateşkesi için önemli girişimlerde bulundu. Umman ayrıca İran ve Amerika arasında da arabuluculuk yapmaya gayret gösterdi ve Tahran ve Washington tarafından saygın bir ülke olarak tanınan Umman, nükleer anlaşmaya görüşmeleri ve anlaşmanın yeniden canlanması müzakereleri sırasında önemli rol ifa etti. Georgetown Üniversitesi hocalarından Mehran Kamreba şöyle diyor: Umman ün kazanmak ve prestijini iyileştirmek için değil, bölge istikrarı için arabuluculuk girişimlerinde bulunuyor. Umman'ın esas hedefi bölgede düzensizlikler ve gerilimleri hafifletmektir. Bu yaklaşım yüzünden Umman, İran'ın dış politikasında önemli konuma sahiptir ve Tahran bu ülkeyle ilişkilerin gelişmesine memnuniyetle karşılıyor ve Umman'ın arabuluculuk rolü destekliyor. Bu nedenle İran Dışişleri Bakanı sıfatıyla Hüseyin Mir Abdullahyan, 13. hükümet döneminde 3 kez Maskat'a gitmiş ve son olarak İran Genelkurmay Başkanı Mahmet Bakır Umman'ı ziyaret etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, dünkü sohbetimizde Türkiye'nin seçim gündemine ilişkin uzman konuğumuz Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ'ın görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Bugün de bu konuyla ilgili sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şimdi biz gündemde bu konuya ilişkin çıkan yorumları ve Aslında uzmanların analizlerini de duyuyoruz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu şahsen batıcı birisi olduğu ve partisinin anlayışına göre batıya daha çok eğilimli bir şahıs olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Sayın Erdoğan'ın da yani dış politikasına bakıldığında hem doğuya yönelik bir eğilimleri var hem de batıya yönelik dengeli bir politika yürütmeye çalıştığı söylenmektedir. Şimdi bunların hangisi daha çok batıcıdır? Yani Türkiye için bunların anlayışları, yaklaşımları Batı ve Amerika ile ilgili nasıl bir getiriler olabilir yeni dönem için?
Valla ben bu batıcı olma veya batı karşıtı olma konusundaki polemikler diyorum, katılmıyorum. Çünkü
evet.
Batıcı olduğunu, Batı karşıtı olduğunu iddia eden Erdoğan'ın efendim Büyük Orta Doğu projesi, işte biz beraberiz, görev aldık, beraber yürütüyoruz ya bu söylemleri unutamayız yani. Bu söylemler vardı. Yani işte BOP'un eş başkanlık meselesi. Bu BOP'un Orta Doğu'ya neler kaybettirdiğini ve ne zararlar getirdiğini gördük yani. Beraber hareket ettiler. EİS, donat, silah ver, şu bu vesaire. Bunları hafızamız unutmamıştı. Diğer taraftan Batı eski Batı değildir ve güç Alman basını efendim mesela gücün doğuya kaydığını, Avrupa basının gücün doğuya kaydığını, ekonomik olarak doğuya kaydığını, önümüzdeki günlerde ekonomik alanda büyük çalkantılara sahne olabiliriz. Amerika'da peş peşe gelen banka iflasları Avrupalıları ciddi bir şekilde tedirgin etmektedir ve yani Avrupa'da bugün Almanya itibariyle birçok yani önemli şirketler iflas ettiler. İlaç sıkıntısı var. Yani kimya endüstrisi yarım kapasiteyle çalışıyor. İşte Ukrayna Savaşı'nda eğer bir sonuca ulaşılmazsa, Çin'in çabaları bir sonuç vermezse ekonomik olarak ciddi istikrarsızlık ve ciddi sıkıntılar meydana gelecektir. Onun için Kılıçdaroğlu'nun Avrupa veya Batı yanlısı olmazsa fazla Türkiye'ye bir şey kazandırmaz. Çünkü güç dengesi değişiyor, ekonomik potansiyeller ve imkanlar değişiyor. Onun için ben Kılıçdaroğlu da Doğu Batı arasında bir denge politikası izlemek durumunda kalacaktır. Yani şartlar onu gerektiriyor. Batı 20 sene önceki Batı değildir, Amerika 20 sene önceki Amerika değildir. BRICS vardır, Şanghay vardır, yeni paralar çıkıyor ve buna paralel olarak da Türkiye kendi siyasetini geliştirecek. Tabii Türkiye Doğu Batı arasında önemli jeopolitik konuma sahip önemli bir ülkedir. Bu Ukrayna, yani Erdoğan'ın mesela Ukrayna politikasını ben takdir ediyorum. Evet. İyi götürdü. Ne o taraf ne bu taraf oldu. Yani güzele güzel, iyiye iyi demek lazım. Keşke aynı politikayı Suriye'de de yürütmüş olsaydı. Taraf olmasaydı.
Evet.
Mısır veya Libya'da da yani büyük abi rolü ifa etmiş olsaydı bugün Türkiye çok daha farklı bir konumda olacaktı. Ama bunu yapamadılar da bugün onun zararını bize 5 milyon efendime söyleyeyim mülteci var Türkiye'de. Hırsızlık çoğalmıştır efendime söyleyeyim. Sosyal sıkıntılar vardır. Yani Allah muhafaza eylesin. Daha fazla fakirleşme ve yoksullaşma söz konusu olduğu zaman kontrolden çıkabilecek bir sosyal patlama da söz konusu olabilir.
Tahran Radyosu.
Kürtlerin ve Kürt tabanlı Millet İttifakı'ndan yana oy kullanmalarını siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu acaba Erdoğan gitsin, herkes gelir gelsin anlamına mı geliyor? Bunu nasıl buluyorsunuz siz?
Valla ben yani Erdoğan Kürt meselesi konusunda vaatleri vardı. Diyarbakır'da yaptığı bir konuşma vardı. Yani Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer. Ben bu sorunu halledeceğim yani siyasi hayatıma da mal olursa, ama sorunu halletmedi, daha da tırmandırdı, askeri olarak tırmandı ve bir devlet başkanı olarak yani televizyonlarda işte ikide bir bu kadar öldürdük, bu kadar öldürdük, yani hiçbir devlet başkanı çıkıp televizyonda ben bu kadar öldürdüm demez yani, bunu da ben yadırgıyorum yani, öldürmüş olabilirsin ondan sonra, ama diğer taraftan da şimdi Suriye mesela YPG şu bu filan, YPG'nin orada oluşmasına Sayın AKP hükümeti ve Erdoğan'ın yanlış politikaları sebebiyet verdi. Orada işte Amerikan destekli oluşumlar. Öte yandan bir Kürt sorunu vardı, biz defalarca burada bu sizinle de bunu konuştuk. Yani bu soruna bir çözüm getirilmesi lazım. Demografik yapı değişiyor. Türkiye'de 30 sene sonra Türkiye'de Kürtler Türklerden daha çok olacaktır. Yani öldürmekle mi yok edecekler bu? Sorun tabii İran'ı da ilgilendiriyor, Suriye'yi de ilgilendiriyor. Yani adil, yani kardeşlik ilkeleri, efendime söyleyeyim, yani hukuk düzleminde bu soruna bir çözüm üretilmesi gerekir. Üretilmediği takdirde yani dış güçler, dış mihraklar bunu bütün ülkelere karşı kullanacaklardır. Nitekim son olaylarda İran'a karşı nasıl bu sorunun kullanıldığını gördük. Türkiye'ye karşı da kullanılır. Suriye'de zaten, Irak'ta zaten, yani bu bir kanayan bir yaradır. Ama yani adalet ve efendim mesela hukuk çerçevesinde buna bir çözüm getirilmesi lazım. İllahi çözüm parçalamak, bölmek değildir. Yani Türkiye'de biz baktığımız zaman Batı Anadolu'da, İstanbul'da, İzmir'de yaşayan Kürtlerin sayısı doğuda yaşayanlardan daha fazladır. Yani bu durum esasen İran'daki işte Azerilerin durumuna benzer. Yani İran'ın orta kesiminde, Tahran'da yaşayan Azeriler Azerbaycan'dan daha fazla. Onun için Azeriler kendisini İran'ın sahibi hissediyor. Yani ben azınlık değilim, memleketin sahibiyim. Kürtlerde de şimdi o bilinç şekilleniyor. Yani ben memleketin sahibiyim. O zaman bana yani bu nüfus oranına göre, varlığıma göre, gücüme göre yani hak hukuk, yani pastadan payım verilmeli. İşte bunun için yani Erdoğan daha önce vaat etti, masayı devirdiler ve hep de HDP'yi muhatap aldılar. Aslında en büyük AKP'nin yanlışı, Erdoğan'ın yanlışı muhafazakar Kürtlere meydan verecekti. Muhafazakar Kürtlerle diyalog geliştirecekti. Aşiret reisleriyle, dindar kesimle, ve bunu yapmış olsaydı HDP'nin önü de alınmış olurdu. Sol, yani sola meyilli olan Kürtler için saha daraltılmış olurdu. Ama Kürt politikasında da ciddi davranmadı ve sonunda kendisini milliyetçilerin kucağına açtı. Yani Kürtlerle ilgili AKP'nin siyaseti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasetidir. Ve dini, ahlaki söylemleriyle onları, işte Müslüman Kürt kardeşim, Müslüman Kürt kardeşim söylemleriyle bağdaşmayacak. Hatta Kobani'ye DAEŞ saldırdığı zaman Türkiye oraya müdahale etmiş olsaydı, ben Kürt'ün burada yanındaydım deseydi, bütün Kürtlerin kardeşliğini, dostluğunu ve sempatisini kazanmış olurdu. Yani demokratik desen demokratik bir yaklaşım değildir. Dini desen dini bir yaklaşım değildir. Yani sergilenen tavır, AKP'nin sergilediği tavır. CHP veya İYİ Parti'nin de yani ben bundan daha iyi bir tavır sergileyecekleri kanaatinde değil.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Burhan Hocam.
Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun efendim. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü röportajımızda Türkiye'nin seçim gündemi ve gelişmelerine ilişkin Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünden memnun olduğunu vurgulaması, Ensarullah Hareketi'nin mahkumların işlerinden sorumlu Ulusal Komite Başkanı Abdülkadir el-Murtaza'nın müzakerelerin bir sonraki turunda her iki taraftan 1400 mahkumun serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurması gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde Rayel Yom gazetesinin editörü Abdülbari Atvan'ın Suriye gelişmelerine dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rayel Yom gazetesinin editörü Abdülbari Atvan, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne atıfta bulunduğu bir yazıda, bu dönüşün Amerika için büyük bir yenilgi ve Washington'un Batı Asya'daki nüfuzun azaldığının işareti olduğunu belirtti. Atvan yazısının devamında şu ifadeleri yer verdi. 12 yıldır devam eden Suriye direnişi geçen pazar günü Arap Birliği Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'nin birliğe dönüşü konusundaki kararıyla Suriye için tarihi bir zaferle daha sonuçlandı. Bu karar Cumhurbaşkanı Esad'ın Riyad'da düzenlenecek olan Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne katılması için kapıları açacak. Arap Birliği'ne dönüşün Suriye halkı ve liderleri için bir zafer olduğunu belirten Atvan şöyle yazdı. Bu Suriye'nin dönüşüne şiddetle karşı çıkan Amerika için büyük bir yenilgidir. Ancak hiçbir Arap ülkesinin Amerika'yı eşlik etmemesi Washington'un Batı Asya bölgesindeki etkisinin azaldığını gösteriyor. Suriye 2013'teki Doha toplantısında Arap zirvesinden ihraç edilmiş ve koltuğu Suriye muhalefetine verilmişti. Ama bugün Riyad zirvesi öncesi yeniden bu birliğe dönüyor ve bu konu İran İslam Cumhuriyeti ile uzlaşan Suudi Arabistan siyasetlerindeki değişiklikten kaynaklanıyor.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde İslam-İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in İran'ın Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların çözümü için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu vurgulaması, İslam-İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani'nin Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşüne ilişkin olarak İslam ülkeleri arasındaki farklılıkların giderilmesi ve aralarındaki yakınlaşma ve sinerjinin bölgede olumlu sonuçlar doğurduğunu söylemesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Teksas valisi Greg Abbott'un Amerika toplumundaki kutuplaşma hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Teksas valisi Greg Abbott, eyaletteki silahlı saldırılara ve Amerika'da yayılan silahlı şiddete gösterdiği tepkide Amerikan toplumunun her zamankinden daha fazla kutuplaşmış olduğunu belirtti. Teksas eyaleti yetkilileri pazar günü Dallas'taki Allen alışveriş merkezi içinde silahlı bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 4 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Bu arada Teksas'ın Meksika sınırına yakın bir yerde bulunan Bronzeville'de polis pazar günü yaptığı açıklamada Bronzeville'de göçmenlere ve evsizlere hizmet veren bir sığınağın önündeki kalabalığın üzerine bir otomobilin sürüldüğünü, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişi de yaralandığını duyurdu. Bu arada Amerika Silahlı Şiddet Arşiv Merkezi 2023'ün başından bu yana bu ülkede 14 binden fazla kişinin silahlı şiddete kurban gittiğini duyurdu.
Hemşehri gazetesinde Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Cihat Taha'nın Siyonist rejimin yeni yerleşim inşaat planına tepkisine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Cihat Taha, Siyonist rejim kabinesinin Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini genişletmeye yönelik yeni radikal ve aşırı planını kınarken, Filistin milletinin bu sömürgeci projeye karşı olduğunu vurguladı. Hamas sözcüsü açıklamasını şöyle sürdürdü. İslami Direniş Hareketi olarak bizler Siyonist işgalcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da 1200 konut inşası için ihale çıkarmasını şiddetle kınıyor, bu gibi planların işgalciliği meşrulaştıramayacağını biz tüm imkanlarımızla buna karşı direneceğimizi bildiriyoruz. Sözcü açıklamasının devamında Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nden Siyonist rejimin söz konusu işgalci ve yayılmacı politikalarının önüne geçmesini talep etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarına canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'de seçim adaylarının propaganda çalışmaları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'de seçim adaylarının propaganda çalışmaları isimli özel sohbetimizin ilk bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu sohbetimizde Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlere yaklaşırken adayların oylarını artırmak için nasıl stratejiler izlediklerini ele alacağız.
Türkiye'de iki önemli cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri arifesinde seçim adaylarının kampanya yöntemlerine köklü değişiklikler eşlik ediyor gibi görünüyor. Hatta seçim kampanyaları alışılagelmiş üsluptan, takip edilebilir ithamlardan bulunmaya ve adayların dindarlığın ispatlamaya doğru değişmiştir. Aynı zamanda cumhur olarak bilinen iktidar koalisyonu temsilcisinin de gündemini rakipleri zayıflatmak ya da rekabetten onları dışlamak için tehditlerin gölgesi ve polisiye ortamı oluşturması yer aldı.
Bu bağlamda iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm çabasını mevcut seçim ortamını güvence altına almaya ve rakibini zayıflatmaya odaklamış ve güçlü rakibini büyük bir güvenlik riski haline getirme niyetinde adım atmıştır. Erdoğan rakibini millet için bir tehdit olarak göstermeye çalışıyor. Halkın içinde bulunduğu ekonomik krizin nedeni olarak gördüğü Türkiye'nin mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Rize'de hemşehrileri arasında yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehlikeli biri olarak tanıttı. Recep Tayyip Erdoğan daha önceki açıklamalarında yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ana rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu Amerika ve PKK'nın emirlerine uymakla suçlayarak Batı ile bağlantılıdır demişti. Teröristler ile bağlantılı olduğunu vurgulamış ve biz Allah'tan başka kimseden emir almayız demişti.
Aynı sözler Erdoğan'ın seçim rakibi tarafından söylenseydi, Erdoğan hükümetinin İçişleri Bakanı onu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rahatlıkla yarış dışı bırakabilirdi. Ama öyle görünüyor ki Erdoğan'ın ana rakibi çok daha zeki ve Erdoğan hükümeti zemininde oyuna kolay kolay girmeyecektir. Buna rağmen Ankara medyasında başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Millet Koalisyonu'na katılan partilerin başkanlarının güvenlik suçlamaları ve düşmanla işbirliği propagandası devam ediyor gibi görünüyor.
Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bağlı gazeteler Millet Koalisyonu'nun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütüyle suç ortaklığı yaptığına dair manşetler ve ifadeler kullanıyor. Bu deliller Erdoğan ve AK Parti'nin seçim ortamını sağlama çabalarının bir propaganda politikası olarak gündeme getirildiğini gösteriyor. Aynı zamanda iktidar partisine bağlı siber grup olarak bilinen büyük bir örgüt de rakip hareket yani Millet Koalisyonu ve Kılıçdaroğlu'nun kendisine karşı sanal alanda ve internet medyasında gece gündüz çalışıyor. Aslında görünen o ki Erdoğan hükümeti 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını önceden tahmin etmiş ve kendini yaklaşan seçimlerin kaybedeni olarak görüyor. Bu nedenle rakibini seçimden önce saf dışı bırakmak için yeni bahaneler arıyor.
Bu bağlamda Recep Tayyip Erdoğan konuşmalarının çoğunda asıl rakibine Bay Kemal'in aşağılayıcı bir şekli olan Bay Bay Kemal tabiriyle hitap ediyor. Erdoğan bu olumsuz sıfatı kullanarak Kılıçdaroğlu'nun halka mal olmuş biri olmadığını, insanlara efendi ve yabancı muamelesi yaptığını göstermeyi amaçlıyor. Son birkaç yılda Erdoğan bu sözü o kadar çok tekrarladı ki etkisi ve çirkinliği ortadan kalktı. Hatta Kılıçdaroğlu bile konuşmalarında kendisini sık sık Bay Kemal olarak hitap ediyor. Geçenlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de kendisine eşlik eden Hürriyet gazetesi analistlerinden Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları hakkında şunları yazdı. Erdoğan konuşmasında ne zaman rakibinin adını ansa Kılıçdaroğlu'na saldırdı, vatandaşlar da Erdoğan'ın rakibini yuhladı. Konuşma bittiğinde sordum, insanların tepkisini nasıl buldunuz? Cevap olarak şöyle dedi, çok iyiydi. 80 bin kişi toplanmıştı. Daha iyi ne olabilirdi ki? Ancak karşı cephede analistlerin başka görüşleri var.
Tahran Radyosu.
Ankara hükümetine karşı çıkan analistlere göre Erdoğan kesin olarak gidecek ve Türkiye büyük bir değişimin eşiğine gelecektir. Politik Yolda yazan tanınmış Türk analisti Erdi Öztürk ise bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana 100 yıl geçti. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilk yüzyılına ve CHP'ye damgasını vurdu ve şimdi de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına ve aynı zamanda CHP'nin ikinci yüzyılı için ikinci Kemal yani Kemal Kılıçdaroğlu damgasını vuracak. Gücünü Türkiye'yi reform ve demokrasi yolunda ilerletmek için kullanıyor.
Aynı zamanda Türkiye'nin seçim kampanyaları için adayların gündeminde İslam dininin istismarı ciddi bir hal almıştır. Aslında din ve dini inançlar Türk halkının en önemli kimlik ve kültürel belirtileri arasında yer alan unsurlardandır. Şimdi seçimlerde yer alan her iki grupta bu büyük kapasiteyi zafere ulaşmak için kullanmak niyetinde. Erdoğan iktidarı muhalefetinin en önemli tribünlerinden biri olan Sözcü gazetesi son sayılarında Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim ve seccade ile birlikte fotoğraflarını manşetlerinde yayınlamış ve onun sözlerinden hareketle biz emrimizi Allah'tan alırız yazmıştı. Bu gazeteye göre Erdoğan bu konuşmayı halkın dini duygularını kötüye kullandığının bir işareti olarak değerlendirmiştir. Bu fotoğrafların yanında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun tesettürlü kadınlar ve kızlarla çektiği fotoğraflar da yer alıyor.
Bu görüntülerden hareketle CHP'nin liderlerinin de Türk Müslüman ailelerini yanlarına çekmek niyetinde oldukları ve dini kötüye kullanmak istedikleri açıktır. Yeni Cumhurbaşkanlığı seçimi için bu tür kampanya yönteminin geçen yüzyılda bu ülkede görülmediği açıktır. Aslında iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi temel politikalarından ve propaganda misyonlarından biri de bu yeni yöntemleri kullanmaktı ki Müslüman ülke Türkiye'de bunu başarılı bir şekilde hayata geçirdi. Buna göre kadınların başörtüsü kullanımı isteğe bağlı hale geldi. Bundan önce Türk laik siyasetçiler bu dini meseleyi kabul etmeye istekli değildi.
Recep Tayyip Erdoğan dini kavram ve değerlere vurgu yapmaya devam ederek muhaliflerin ekonomik çözümlerine ilişkinde şunları söyledi. Ey insanlar, siz Müslümansınız, dindarsınız, gidip yabancılardan para alıp parayla paçayı sıyırmak istiyorlar. Memnun mu olacaksınız? Bu ülke bir avuç yabancının eline düşecek. Bu açıklamaların karşılığında Erdoğan asıl rakibi ve düşmanı Kemal Kılıçdaroğlu, ben de Aleviyim, Kürt zazalardanım, ben Dersim kökenli bir Aleviyim diyerek 10 milyonlarca beğeni kazandı. Bu beğeniler aslında Türkiye halkının Erdoğan karşıtlarına katıldığını da gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'deki seçimlerin nabzını tuttuğumuz özel sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sıkkatül İslam Kuleyni'yi anma günü.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam döneminde Rey kentinde dünyaya gelen El Kafi adlı ünlü eserin yazarı Sıkkatül İslam Kuleyni, Şii mezhebinin dört ünlü hadis kitapları arasında en nefis ve en önemli olanı, yani Kafi kitabını telif eden alimdir.
9 Mayıs günü İslam dünyasının bu büyük bilgini ve düşünürü ve muhaddisini anma günüdür.
Şeyh Kuleyni olarak ün yapan ve değerli El-Kafi kitabının sahibi Şeyh Ebu Cafer Muhammed bin Yakup bin İshak Razi, Kameri 3. yüzyılın ünlü Şii fakihi ve muhaddisiydi. Eldeki bilgilere göre Şeyh Kuleyni Kameri 258 yılında, yani İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın imamet yıllarında İran'ın tarihi Rey kentine bağlı Kuleyn yöresinde ilim ve diyanet ehli olan bir ailede dünya geldi. Bu yüzden Kuleyn'e Razi, yani Rey'e mensup lakabıyla de anılmaktadır. Şeyh Kuleyn'e dindar bir ailede yetişti. Şeyh Kuleyni'nin babası ve dayısı yaşadıkları çağın ünlü alimlerinden ve hadis bilginlerinden sayılır. Kuleyni'nin annesi de Rabbani ve bilgin fertleri olan seçkin bir ailedendi. Bu denli dindar ve muttaki anne ve babanın elinde yetişen Kuleyni çocukluk çağından itibaren maneviyatla tanıştı ve bu yüzden ehl-i beyt ilimlerini öğrenmeye de büyük merak sardı.
Şeyh Kuleyni ilkin İslami ilimleri yaşadıkları çağın büyük alimleri ve hadis uzmanları olan babası ve dayısından öğrendi ve ardından dini eğitimini sürdürmek üzere Rey kentine geldi. O dönemde Rey halkının büyük çoğunluğu Hanefi ve Şafii mezhebindendi. Fakat köylerde yaşayan insanlar Ehl-i Beyt aleyhisselam hayranları Şii Müslümanlardı ve bu insanların iyi ahlakı ve tavırları başkalarını saygı göstermeye yöneltiyordu. Kuleyni Rey'de Ahmet bin Muhammed bin İsa Eş'eri Kum'u, Ahmet bin İdris Eş'eri Kum'a ve Abdullah bin Caferi Hemiri gibi büyüklerden feyz aldı.
Şeyh Kuleyni daha sonra dini ilimlerini tamamlamak üzere Kum kentine göç etti. Şeyh burada İmam Askeri Aleyhisselam veya İmam Hadi Aleyhisselam dilinden aracısız hadis duyan son insanlarla tanıştı ve büyük üstadlardan ders aldı. Bu büyük alim ilmi hicretinin devamında Kum'dan Küfe'ye göç etti. O dönemde Küfe kenti büyük ilmi merkezlerinden biriydi ve büyük alimler kendi inancını ve mezhebini özgürce tebliğ etmek üzere oraya giderdi. Şeyh Kuleyni daha sonra da büyük ün yapan ve Şii Sünni tüm alimler dini meselelerine cevap bulmak üzere başvurdu, Bağdat kentine göç etti. Nitekim burada verilen fetvaları her iki mezhebin mensupları kabul ediyordu.
Sıkkatül İslam Kuleyni, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam döneminde dünyaya gelmiş ve İmam Zaman Aleyhisselam'ın küçük gaybet döneminde o hazrette halk arasında irtibattan sorumlu olan dört elçisi ve has temsilcileriyle çağdaştı. Öte yandan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın küçük gaybet dönemiyle birlikte İnsanlar masum imamın varlığından, yararlanma nimetinden mahrum kaldı. Bu dönemde bazıları sahte hadisler uydurmak ve gerçek hadisleri tahrif etmek suretiyle imamın yokluğundan nemalanmaya ve kendilerine bazı izleyenleri ayarlayarak güç ve çıkar elde etmeye çalışıyordu. Şeyh Kuleyni'nin fetvaları her iki mezhep tarafından kabul gören fetvalardı ve bu yüzden kendisine Sıkatul İslam lakabı verildi. Şeyh Kuleyni bu lakapla lakaplandırılan İlk İslam alimiydi ve gerçekten de bu büyük lakabı hak etmişti.
Şeyh Kuleyni'nin şahsiyeti ve makamı konusunda Ehl-i Sünnet'in büyük alimlerinden İbni Esir, Camiul Usul adlı eserinde Kuleyni'den söz ederken şöyle diyor. Kuleyni Razi, Ehl-i Beyt mezhebinin öncüsü ve çok büyük ve fadıl bir bilgindi. İbni Esir bu sözün ardından Allah Resulü'nden bir rivayete işaret ediyor ve o hazretin her asırda seçkin bir şahsiyet zuhur edeceğini ve bu şahsiyet dine büyük hizmetler sunacağını ve yüksek mevkilere de nail olacağını buyurduğunu hatırlatıyor. İbni Esir ardından bu şahsiyetleri zikrediyor ve birinci yüzyılın başında İmam Bâkır aleyhisselam ve ikinci yüzyılın başında İmam Rıza aleyhisselam geldiğini, üçüncü yüzyılda da Muhammed bin Yakup Kuleyni geldiğini ifade ederken Kuleyni'ye ne kadar değer verdiğini ortaya koyuyor.
Tahran Radyosu.
Şeyh Kuleyni bereketli ömrü boyunca çok önemli eserlere imza attı. Bu eserlere El Rical, El Reddi Ala Keramete, Risailül E'imme, Rüya Taberi ve Ehl-i Beyt'in faziletleri ve menakipleri hakkında şiir mecmuası gibi eserleri örnek vermek mümkün. Ancak Şeyh Kuleyni'nin en önemli eseri üzerinde 20 yıl boyunca çalıştığı Kafi adlı eseridir. Kafi kitabı, Şii fıkhının dörtlü muteber hadis kitabının birincisidir. Bu eser sadece Şeyh Kuleyni'nin en büyük eseri değil, aynı zamanda İslam dünyasının hadis alanında en muteber kitabıdır ve bu kitaptan daha muteber bir eser telif edilmemiştir. Bu değerli eser yaklaşık 11. yüzyıldan beri büyük muhaddislerin, fakihlerin ve ulemanın şer'i ahkamı istinbat etmekte en büyük referansı olmuştur.
Şeyh Kuleyni, Kafi adlı eserinde İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt fertlerinden tam 16 bin hadis nakletmiştir. Bu kitap 3 bölümden oluşuyor. Bunlar usul, furu ve roze bölümleridir. Kafi adlı eserin büyük yazarı Şeyh Kuleyni, 4 has vekilin dönemine ve İmam Hasan Askeri aleyhisselam döneminin bir bölümünü idrak eden bir alimdir. Ve bu yüzden ve Ehl-i Beyt dönemine yakınlığı sayesinde daha az sayıda aracının karıştığı rivayetlere nakletmeyi başarmıştır. Öyle ki kafide yer alan rivayetlerin bazıları sadece 3 aracı tarafından aktarılmıştır ki bu da esere itibarını artıran bir konu sayılır. Kafi adlı eserin bir imtiyazı da Şeyh Kuleyni'nin hadis belgelerini hadisi anlatan imamın adına kadar her hadiste beyan etmiş olmasıdır.
Öte yandan Şeyh Kuleyni, Kafi adlı eserinde yer alan hadisleri Kur'an-ı Kerim'e muhalefet etmeme ilkesine göre toplamaya çalışmıştır. Bu arada bazı Şii alimler eserde yer alan tüm hadislerin doğruluğuna inanırken, bazı alimlerden bu eserde bazı zayıf hadislerinde varlığını kabul etmektedir. Şeyh Kuleyni, Kafi adlı eserinin ön sözünde ancak Allah'ın kitabına uygun olan hadislerin muteber ve doğru olacağını belirtmiştir. Kafi adlı esere Mir Damat ve Molla Sadra ve Şeyh Müfid gibi birçok alim şerh yazmış ve bu eseri takdir etmiştir. Eser ayrıca birçok kez çevrilmiş ve dini ve ilmi çevrelerce büyük ilgiyle karşılanmıştır. Şii Müslümanların büyük alimi Şeyh Müfid, Kafi adlı eserin hakkında şöyle diyor. Kafi Şii mezhebinin en büyük kitaplarından biridir ve bizim alimlerimiz en çok bu eserden faydalanmıştır.
Şeyh Kuleyni Kamede 328 yılında ve İmam Zaman'ın büyük kaybetinin başlamasıyla birlikte 70 yaşında Bağdat kentinde hayata gözlerini yumdu. Şeyh Kuleyni'nin mezarı Bağdat'ın Babul Küfe semtinde Dicle Irmağı'nın doğusunda ve Bağdat'ın eski köprüsünün kenarındadır ve Müslümanların ziyaret ettiği bir mekan sayılır. Biz de İslam aleminin bu büyük insanına Allah'ın selamını gönderiyoruz. Şeyh Kuleyni 11 asır önce ömrünün büyük bir bölümünü tüm ihlası ile sarf ederek masum imamların en muteber hadislerini ve rivayetlerini birçok kaynağın arasından seçerek derledi ve İslam dünyasına, özellikle Şii Müslümanlara eşsiz bir referans sundu.
Değerli dinleyiciler, Sikkatul İslam Kuleyni Anma Günü münasebetiyle hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Programlarımızı parsude.ir adresinden takip edebilir, eleştiri, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden de bizlere ulaştırabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edilmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Raks Kanyonu ile tanıştırmak istiyoruz.
İran'daki en muhteşem geçitlerden biri Raks Kanyonu'dur. Öyle ki İran kanyonlarının gelini lakabını da almıştır. Güney Zagros, Sıra Dağları'nın kalbinde su ve taşın binlerce yıllık bir çarpışmada doğanın mimarisinin her türlü güzel etkisini yarattığı bozulmamış ve muhteşem bir doğaya sahip güzel bir kanyon. Bu güzel ve gizemli geçit hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız sohbetimizden ayrılmayınız.
Raks Geçidi veya Kanyonu, İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin güneydoğusunda ve Darab şehrinin 30 kilometre kuzeybatısında yer alır ve İran'ın bakir doğa turizmi alanlarından biridir. Raks bozulmamış ve kaygan yol demektir. Bu isim İran'ın dağcıları ve doğa severleri arasında yaygın olsa da gelen halk ona gözyaşı kadar berrak, mavi anlamına gelen Tenge-i Rudhis diyor.
Bu kanyon Raks kaynağından Güney Kanyonu'na kadar kuzeyden güneye yaklaşık 4 kilometre uzunluğundadır. 64 şelale ve 100 doğal havuz içerir. Bunlardan sadece 14 şelale ve Güney Kanyon'un rezervuarlarına insanlar kolayca erişebilir ve şelalelerin geri kalanı ise sadece profesyonel dağcıların rotasıdır. Bazı şelaleler yerel halk ve dağcılar tarafından adlandırılmıştır. Bu kanyonun en yüksek şelalesi 65 metre yüksekliğiyle Azarakş şelalesi ve son şelalesi 46 metre yüksekliğiyle Veda şelalesidir. Güney bölümdeki son şelale bir çıkmazla sonlanır. Son şelalenin yanına bu kanyonun ilk kaşifleri ve bazı dağcılar için de bir anıt dikilmiştir.
Rocks Kanyonu'ndaki şelalelerin ilginç yanı her şelalenin veya rezervuarın birbirinden farklı olması ve her birinin kendine has güzelliği olmasıdır. Yol boyunca Rocks'ın devasa duvarları bazen bir araya gelerek bir mağara yandırıyor, bazen de birbirinden ayrılarak güzel bir alan oluşturuyor. Şelalenin hoş sesi, güzel inişler ve çıkışlar, berrak göletlerde yüzmek ve güzel alabalıkları görmek, güzel Rocks kanyonunda bulunmanın büyüleyici ve unutulmaz anları arasındadır.
Rocks Kanyonu'nda akan su ormanın ortasındaki bir kaynaktan çıkıyor ve yol boyunca derinliği 6 ila 20 metre arasında olan ve bir kısmı 100 metre uzunluğunda göletler oluşturuyor. Göletlerin su berraklığı derinliklerini iyi görebilecek düzeydedir. Rocks Kanyonu'nun en güzel ve en ünlü göletlerden biri genel ziyaretçilerin ve yürüyüşçülerin yanında bir süre dinlenebilecek bir gölet olan Aşk Göleti'dir. Adının Aşk Göleti olmasının sebebi ise onun kalp şeklinde olmasıdır.
Tahran Radyosu.
Rocks'ın kaynağına ulaşmak için iki yol vardır. Biri yaklaşık 4 saat dağ tırmanışı, diğeri de yaklaşık 2 saat araç ve yaklaşık 2 saat dağ tırmanışı. Çıkış yolunda birçok şelale ve farklı boyutlarda göletler bulunmaktadır. Bazen onların içinden veya altından geçmek zorunda kalınması ise gezinin çekiciliği ve heyecanını daha da artırıyor. Yol boyunca yabani badem, nar, mercan köşk, yabani nane ve venüs saçı gibi bitkilerin büyümesi kanyonun güzelliğini ikiye katlıyor.
Onlarca güzel şelale ve göletle birlikte bölgenin bozulmamış doğası yalnızca teknik cihazlar kullanılarak gezinilebilir. Tabii ki Rutkiz geçidindeki tüm şelalelerin geçmek için araçlara gerek yok ve şelalenin altından göletin suyunun berraklığı ve derinliği nedeniyle suya atlayabilir ve yüzebilirsiniz. Bu da hem eğlenceli ve hem de daha az zaman alıyor. Bu güzel kanyonda daha iyi ve daha güvenli bir gezi için deneyimli yerel rehberlerden yardım almakta da tabii ki fayda var.
Rocks Kanyonu'ndan inmek için en iyi zaman ilkbaharın ortasından sonbaharın başlarına kadardır. Bu dönemde geçidin sulu kaynakları ve çok sayıda şelalesinden gelen serin esinti yılın bu aylarının sıcak günlerinde hoş bir serinlik verir. Tabii ki bahsedildiği gibi Rocks'a seyahat etmek tehlikesiz değildir ve her yıl insanlar bu kanyona aşina olmadıkları için sorun yaşarlar. Bu nedenle Rocks kanyonun tehlikelerinden korunmak için bazı güvenlik kollarına da uymak gerekir.
Thank you.
Her şeyden önce Darab Rags Kanyonu gezisine bölge ve çevresine bilen profesyonel ve deneyimli yerel rehberler veya turlar eşliğinde başlamanız ve bu yere tek başınıza seyahat etmekten kaçınmanız önerilir. İkincisi, yüzme bilmiyorsanız veya yüksekten korkuyorsanız ya da kaya tırmanışı ilkelerine aşina değilseniz, Rags Kanyonu'na seyahati programınızdan çıkarmanız önerilir. Bu kanyona seyahat etmek için bu becerilere sahip olmak gerekir.
Üçüncüsü, meteoroloji ve hava durumu ve tahminlerine de dikkat etmeniz gerekir. Bu konuları ciddiye almakta fayda olacaktır. Bu güzergah boyunca köşe bucaklarda güvercinlerin yuvaları olduğunu ve hareket sırasında onların yuvalarını yok etmemeye ve civcivlerini incitmemeye de dikkat etmeniz gerekecektir.
Muhterem dinleyiciler, bugün de sizlere İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.